Dünden Yarına Türkiye. Dünden Yarına Türkiye programı ile yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baytemur birlikte hazırladı. Ayhan Taşçı sesimizi sizlere ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz dundenyarinaturkiye@trt.net.tr. Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz stüdyomuza.
Merhaba, hoş bulduk.
Şimdi Afrin Harekatı'nı ve terörü konuşalım istedik bugün. Şimdi Türkiye'nin terörle mücadelesi nasıl devam ediyor diye bir başlık atalım.
Evet, Türkiye bir süredir terör örgütleriyle mücadele etmek durumunda kaldı. Hatta o terör örgütleri, bunların içerisinden bir tanesi, bir tür Türkiye'nin siyasi sistemini değiştirecek, darbe mekaniğini oluşturacak kendince bir eylem serisi yaptı. Yani eylemlerinin amacı kendi siyasi hedeflerine ulaşmak değil, darbe mekaniğini harekete geçirmekti. Darbe olduğunda, Türkiye'de darbe olduğunda kendi siyasi amaçlarına daha uygun bir Türkiye olacağını düşünüyor. Dolayısıyla bu örgütlerin herhangi bir şekilde hak veya hürriyetle ilgili bir talepleri, hukukla ilgili bir talepleri yok. Onlar kendilerince hakimiyet kurabilecekleri, bu bakımdan da krizin, kaosun, kanın arttığı bir iklim arzu ediyorlar. Bu arzu istikametinde gayret sarf ettiler. Şimdi bu PKK dediğimiz örgüt. Diğeri işte DH denilen, yine uluslararası bağlantıları olan bir örgüt. O da aynı mantıkla Türkiye'ye saldırdı. Biliyorsunuz seçim döneminde çok önemli saldırıları gerçekleştirdi. Ve aynı zamanda Türkiye'nin güneyinde Kilis başta olmak üzere bir takım il ve ilçelerimizde güvensiz bir ortam oluşturmak için ellerindeki bir takım silahları kullanarak roket vesaire gibi sivil ahaliyi rahatsız edecek yerleşim yerlerine bu tür bomba diyebileceğimiz şeyler attılar. Bir başka terör örgütü de bütün bunlardan kendince istifade ederek Türkiye'nin içerisinde bir darbe yapmaya çalıştı. İşte Fethullahçı terör örgütü dediğimiz bu terör örgütü. Fethullahçı terör örgütü devlet kurumlarına, bilhassa da güvenlik kurumlarına, istihbarat kurumlarına yargıya sızmak suretiyle Türkiye'nin terörle mücadelesini de engelleyen bir pozisyon aldı. Çünkü onlar da terörle mücadeleyi engellemek suretiyle oluşacak bir kaos ortamında kendilerince yine aynı terör örgütüyle aynı mantık. Bakın biraz önce PKK'nın mantığını bahsetmiştim. Bu evet. Örgütün mantığı da aynı. Kendilerince buradan istifade etmek suretiyle bir siyaseti kontrol altına alacaklar veya nihayetinde 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapmak suretiyle Türkiye'yi kontrolleri altına alacağını düşündüler. Türkiye evvela 7 Haziran seçimlerini takiben terörle mücadele konusunda ciddi bir azim, irade ve kararlılık gösterdi. Bu terör örgütüne, PKK'ya çok ciddi, aynı zamanda o dönemde DH'e karşı da çok ciddi operasyonlar başlattı. Onu takiben arada neredeyse bir yıl var. Evet. Dilek Hanım, yani 22 Temmuz 2015'te bu terörle mücadele başlandı. Uzun saldırılardan sonra nihayetinde bu karar verildi. Yaklaşık bir yıl sonra da 15 Temmuz 2016'da o darbe mekaniğini oluşturdukları kanaatiyle darbeyi denediler. Adeta hani birbirleriyle paslaşarak ikisi de Türkiye'nin müşterek milli kimliğini, demokratik yönetimini ve devlet kapasitesini çökertmek istediler. Bunun arkasındaki mantık Türkiye'yi Orta Doğu'daki denklemden çıkarmak, bilhassa Irak ve Suriye'deki denklemden çıkarmak. Böylece orada 100 yıl önce olduğu gibi emperyalist ülkelerin arzu ettiği yeni türden bir yapılanmanın önünü açmak. Bu örgütler netice itibariyle kendi amaçlarını gerçekleştirmek için emperyalist ülkelerle her türlü işbirliğinden kaçınmıyorlar. Zaten evet. Bugün itibariyle de bu işbirliğinin ne derekelere düştüğünü, adeta ajan seviyesine düştüğünü gördük.
Zaten onlar da bu terör örgütlerini çok iyi bulup, besleyip palazlandırdıkları için yani birbirlerini sonuçta buluyorlar.
Şimdi tabii emperyalist ülkeler de bunu aslında bir tür politika, bu tür örgütleri kurmak, yönlendirmek, denetlemek üzere geliştirdikleri bir strateji izliyorlar. Bu örgütlerin yapıp ettikleri sadece kendi başlarına buldukları bir çözüm değil, aynı zamanda o emperyalist ülkelerin hayata geçirmek istedikleri senaryoların kolaylaşması için bu örgütlere verilmiş telkinlerin yerine getirilmesi. Belki de talimatların yerine getirilmesi.
Tabii talimatlar.
Yani telkinin ötesine geçen evet. bir hiyerarşik ilişki olduğu da aralarında anlaşılıyor. Şimdi Türkiye 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra da hem bu örgütlerin tamamıyla çok ciddi bir mücadele yürüttü. Hem de olağanüstü halin verdiği imkanla evvela devletin içerisinde çok ciddi bir ayıklama, temizleme, tasfiye gerçekleştirdi. Bu ayıklama, temizleme ve tasfiye öncelikle Fethullahçı terör örgütü olmak üzere her türlü terör örgütüyle iltisaklı memurların ayıklanması, devletten tasfiye edilmesi amacına matuf olarak gerçekleştirildi. Olağanüstü hal bu imkanı veriyordu. Ayıklandılar ve daha sonra da aynı zamanda idari ve adli soruşturmalar yürütülüyor. Bunun beraberinde uluslararası basın bu örgütler ve Türkiye'deki bu örgütlerle iltisaklı veya muhalefet etmeyi bu örgütlerin tezlerini tekrar etmek zanneden bazı çevreler Türkiye'nin bu tasfiyeler neticesinde ordusunda, polisinde, jandarmasında, istihbaratında, yargısında bir çöküş olduğunu, devlet kapasitesinin çökeceğini, dolayısıyla terörle mücadele edemeyeceğini ve buna bağlı olarak da uluslararası müdahaleye açık hale geleceğini yazıp çizmeye başladılar. Fakat aradan geçen zaman zarfında bunun hiç de böyle olmadığını gördük. Türkiye 15 Temmuz'da milletin meydanlara çıkmasındaki azim ve kararlılığa, cesaret ve inanca uygun bir şekilde memurlar, sivil toplum kuruluşları, basın yayın, siyasetçiler hepsi bir seferberlik ruhuyla Türkiye'ye yönelik bu husumet cephesine karşı çok meşru ve demokratik hukuk devletinin standartları içerisinde bir mücadele yürütmeye başladılar. Bu mücadelenin neticesinde evvela devletin içerisindeki bu Fethullahçı terör örgütünün bel kemiği kırıldı, ayıklandı. Bunların dediğim gibi idari ve adli soruşturması devam ediyor.
Yani içeride terör örgütlerinin etkinliği kırılabildi.
Kesinlikle.
Diyebilir miyiz?
Yani kırıldı ama hani biraz daha bunu
biraz
açmak
daha,
için
evet.
Söylüyorum. Hani bu özellikle güvenlik aygıtından, devlet aygıtından bunlar temizlenince bu sefer devlet aygıtı, güvenlik aygıtı, hukuk aygıtı sahiden bu tür örgütlerin manipülasyonlarının dışında yapması gereken terörle mücadeleye odaklanarak olağanüstü bir mesaiyle bu işlerini yerine getirdiler. Bunun neticesinde biraz önce söylediğim gibi Fethullahçı terör örgütünün bel kemiği kırıldı. O 22 Temmuz 2015'te başlayan PKK'ya karşı mücadele orada PKK'nın çok ciddi 40 yıllık yatırımını, altyapısını adeta zaten silip süpürmüştü. Ama bu şehirlerdeki altyapının yanı sıra bir de dağlardaki bu örgütün dağ kadrosu diyebileceğimiz organizasyonlarını hedef almak gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl zarfında 15 Temmuz'dan sonra özellikle bu yapıldı ve bunda da büyük ölçüde başarıya ulaşıldı. Böylece örgütün şehirlerdeki ve dağdaki altyapısı kırıldı ve aynı zamanda bunların arasındaki ilişki ve bu grupların Kuzey Irak'la ve Suriye ile ilişkisi de bertaraf edildi. Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra bir başka önemli şey daha yapıldı Dilek Hanım. Bütün bunlar olurken Türkiye bu DAEŞ örgütünün Türkiye'ye verebileceği zarar zaten önceden görmüştü ve müttefikleriyle beraber mücadele etmek için olağanüstü gayret sarf etti. İkna etmeye çalıştı. Fakat müttefiklerin ne yapmaya çalıştığı hala anlaşılabilmiş değil, evet, bugüne geldiğimizde. Evet. Ama Türkiye 15 Temmuz'dan sonra yine müttefiklerinin, bölgenin, Türkiye aleyhine kampanya yürütenlerin yapamaz dedikleri bir şey daha yaptı. Fırat Kalkanı harekatını başlatarak Türkiye'nin hemen yanı başındaki bu DAEŞ terör örgütünün üstlenmesini, yapılanmasını ortadan kaldırdı. Böylece bir efsane öğretmişlerdi. DAEŞ'e kimse dokunamaz, DAEŞ'le kimse mücadele edemez. Şöyle olur, böyle olur. Türkiye kendi milli imkanlarıyla herhangi bir destek almadan bu örgüte 3000'in üzerinde militan kaybı verdirerek ve arazisini ele geçirerek çok önemli bir mücadele yürüttü. Ve aynı zamanda Türkiye'nin güney sınırlarını sızmayı engelleyecek şekilde kontrol altına almış oldu. Bunun ne kadar önemli olduğunu daha sonraki tarihlerde gördük. Mesela sık sık bazı yabancı devlet unsurları, yabancı basın DAEŞ üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propagandalar ve tehditler savuruyorlar. Ama Türkiye bu geçtiğimiz zaman zarfında bu üç terör örgütü ve aynı zamanda onlarla işbirliği yapan bu 70'li yıllardan kalma bir solcu terör örgütleri vardı. Dilek Hanım, bunlar birleştiler.
Evet.
Halkların bilmem nesi adıyla bir örgüt kurdular ve PKK ile işbirliği yapma kararı aldılar. Ama bütün bunların hepsinin etkinliği bu geçtiğimiz zaman zarfında çok ciddi olarak kırıldı. Arada eylemler yapabiliyorlar ama organizasyon kabiliyetleri ve kendilerince bir gündem oluşturma kabiliyetleri ciddi anlamda engellendi. Fakat Türkiye bununla yetinmedi. Belki bundan sonraki fasılda belki oraya geçmek lazım.
Yani evet.
Bundan sonraki fasılda da Türkiye bu örgütlerin yurt dışı odaklarına, yurt dışı desteklerine, üstlerine bakmaya başladı.
Peki ona bakalım isterseniz. Türkiye'nin terörle yurt dışında mücadele perspektifi nedir? Onu da değerlendirmek gerekir Sayın Yılmaz.
Şimdi bu mücadele yürütülürken Sayın Cumhurbaşkanı sık sık Türkiye'nin güvenlik doktrininin değiştiğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanı sıra bunu daha tahkim edecek Başbakanımız, İçişleri, Dışişleri Bakanımız, hükümet yetkilileri, güvenlik bürokrasisi bunun altını dolduracak, bu politik direktifin altını dolduracak çalışmalar ve açıklamalar yaptılar. Bu direktifin esası aslında bu terör örgütlerinin Türkiye içerisindeki güçleri kaybolunca bunlar ister istemez yurt dışındaki bir takım yerlerde odaklanmaya başladılar. Ve bunlar Türkiye'ye karşı asimetrik mücadele yürüttükleri için Türkiye'deki etkilerini kaybettikleri anda kendilerine güvenli üsler bulmaya çalışıyorlar.
Zaten onlar da bu güvenli üsleri onlara yaratıyor.
Tabii biraz önce söylediğimiz gibi. Tabii yani bir takım yabancı devletler ve onların istihbarat organizasyonlarıyla bu örgütler arasında artık aşikar olmaya başlayan, bazıları hala hani tam anlamıyla açıklığa kavuşmayan yönleri olsa da ilişki olduğu anlaşılıyor. Bu çerçeve içerisinde Türkiye bu örgütlerin yurt dışı ayaklarına yönelik mücadeleyi esas alan bir güvenlik doktrini ilan etti. Bu güvenlik doktrinin ilanı aslında dünyadaki gelişmelere, yani modern devletlerin, güçlü devletlerin yaptığı gelişmelere uygundu. Fakat bunu da idrak edemediler ve Türkiye'nin bunu yapamayacağını düşündüler. Biraz önce söylediğim sebeplerle Türkiye'nin güçsüz, çökmek üzere, kendini zor kurtaran bir ülke olduğu varsayımıyla bunu yapamayacağını düşündüler. Tam onu yapamayacağını düşündükleri ve hani tezlerini en kuvvetli dile getirdikleri zaman 15 Temmuz sonrasıydı. Türkiye 15 Temmuz'dan sonraki ay, Ağustos ayı içerisinde Fırat Kalkanı operasyonunu başlattı. Ama bununla beraber Türkiye özellikle zaten bu 22 Temmuz 2015'ten itibaren bu terör örgütünün bilhassa PKK başta olmak üzere buna DEAŞ'ı da dahil edebiliriz. Yurt dışından odaklanarak Türkiye'nin içerisinde yapılanma kurmak ve bu ikisi arasında hani yakın ilişkiler kurarak burada güvenlik kuvvetlerine ağır zararlar verebilecek kadro geçişleri yapabilecekleri bir ilişki ağ kurmak istediler. Belki bunda biraz da bu Fethullahçı terör örgütünün devlet bürokrasisinde, güvenlik kuvvetleri içerisindeki yerlerini de kullanmak istediler. Çünkü aralarında bu tür görmezden gelme veya başka türden işbirlikleri olduğu anlaşılıyor.
Evet.
Çok ciddi işbirlikleri olduğu anlaşılıyor. Geçen de ben Orhan Biroğlu'nun kitabını okuyorum. Yeni çıktı. Orhan Biroğlu'nun kitabında mesela Midyat'taki bir bombalamada Fethullahçı terör örgütünün nasıl bir rol üstlendiğini, güvenlik kuvvetleri içerisindeki Fethullahçı bazı şeylerin, güvenlik görevlilerinin PKK'nın bombalı aracına nezaret ederek karakolun önüne kadar nasıl getirdiklerini dehşet verici bir şekilde anlatıyor. Belki bunlara da güvendiler ama yine o dönem içerisinde görevlerini namuslarıyla yerine getiren mülki idare amirleri, güvenlik kuvvetleri, askerler, savcılar, hakimler buna karşı çok ciddi mücadele yürüttüler. Özellikle Türkiye'nin artan teknolojik gücü sayesinde Kuzey Irak üzerinde yoğun bombardıman marifetiyle PKK'nın böyle bir ilişki kurması engellenmişti. Bu şimdi artan bir düzeyde devam ediyor ve üstelik bunu bugün itibariyle Afrin'de yürütülen operasyonla Türkiye daha üst bir noktaya taşıdı. Burada Afrin operasyonu yürürken belki onu biraz sonra biraz daha ayrıca detaylı olarak konuşmamız icap edecek ama Afrin operasyonu yürürken ben geçtiğimiz günlerde bizim Salı günleri 19'da TRT Haber'de yaptığımız bir neden böyle programı var. Orada ifade etmiştim. Türkiye bir takım yeni sürprizler, yeni cepheler açabilir terörle mücadelede, güvenlik politikalarını uygulamada. Nedir bu? Çünkü Türkiye'nin elinde yani Afrin'de operasyonun yürütülmesiyle tükenmemiş bir kapasite var. Yani Türkiye pekala Afrin gibi 2-3-4 operasyonu da yürütebilir. Ben buna işaret ettim. Bu bakımdan da terör örgütünün, sahanın buna bu sürprize hazır olması lazım geldiğini ifade ettim. Zaten onu takiben de Sayın Dışişleri Bakanımız yakın tarihli bir Kandil operasyonuna ilişkin bir açıklama yaptı. Hatta Afrin operasyonunun hızlanacağına ve Kandil'de de operasyon yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Fakat ona da mesela ek olarak geçtiğimiz günlerde Sayın Genelkurmay Başkanımız, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız gidip geldi Irak'a. Irak'ın mesela Musul vilayetinde Sincar bölgesinin de üstlenmiş PKK'ya unsurlarına karşı Irak hükümeti, yerel otoriteler 10 gün süre vererek orayı terk etmesini istediler. Dolayısıyla Türkiye'nin o değişen güvenlik doktrini etrafında bu yurt dışında bu örgütlerin üstlendiği bölgelere yönelik hem yerel unsurlarla, ülkelerle hem de küresel aktörlerle işbirliği yaparak mücadele etme azmi artan bir şekilde sahada karşılığını buluyor. Buna bir de hukuki mücadeleyi eklemek lazım. Hukuki ve siyasi mücadeleyi, diplomasiyi eklemek lazım. Türkiye Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz önce söylediğimiz o hani istihbarat ilişkileri marifetiyle kurulmaya çalışılan örgütlere yönelik lobi faaliyetlerini kıracak ve ülkeleri dış politikalarında çok ciddi uyaracak bir diplomasi atağı da yürütüyor. Bunun hukuki boyutları da var, kamuoyuna yönelik tarafları da var. Doğrudan doğruya devletler arası aktörler arasındaki görüşmeler boyutu var. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü ilişki gibi, Avrupa Birliği ile yürüttüğü ilişki gibi bazı teknik ülkelerle, Almanya ile mesela ilişkilerindeki gibi birçok örnek vermek mümkün. Dolayısıyla güvenlik doktrinini, yeni güvenlik doktrinini Türkiye hem sahada sert gücünü kullanarak hem de sahanın dışında dünya ölçeğinde yumuşak gücünü, diplomasini kullanarak hayata geçirmeye çalışıyor.
Evet. Sayın Yılmaz, isterseniz hemen Afrin Harekatı'na bakalım. Afrin Harekatı işte hani söylenenlere göre 4 kilometre kaldı gibi, hani merkeze 4 kilometre kaldı ama tabii ki Bazen de haberlere baktığımızda yani değişik anlatımlarda söz konusu olabilir. Çünkü çok da fazla bilgi vermek biraz sakıncalı düşüncesinde taşıyorlar. Şimdi nasıl ilerliyor Afrin Harekatı? Bayağı bir zaman oldu çünkü.
Evet, 50 küsür gün oldu. Burada Afrin Harekatı yani çok başarılı bir şekilde ilerlediğini, sahadaki dengelerin değişmesi ve Türkiye'nin dünya ölçeğinde elinin güçlenmesinden anlıyoruz.
Evet.
Her şeyden evvel Türkiye'nin kendi problemini kendisini çözebileceğini bütün dünyaya gösterdi. Bu mesela çok önemli bir şey. Bu problemi gördüğü, problemi çözme iradesi taşıdı ve aynı zamanda bunun kapasitesi olduğunu gösterdi Türkiye. Savunma sanayindeki başarılar ve aynı zamanda güvenlik kuvvetlerinin içerisindeki bahsettiğimiz o tahribatın hepsinin aşılacak, müşterek harekat yürütecek moral, motivasyon ve işbirliğinin, siyasi otoritenin direktifini yerine getirecek bir hiyerarşinin olduğunu bütün dünyaya gösterdi Türkiye. Aynı zamanda kamuoyunda olağanüstü bir destek var. Ben bugün bir yakınım mesela hastanede bir operasyon gerçekleştirdiler, ziyaret ettim. İlk uyandığı dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız, çünkü Afrin'e girdi, giriliyor vesaire demişti. İlk uyandığında Afrin'e girildi mi, çok şehit verildi mi diye sordu. Yani insanlarımız bu düzeyde takip ediyorlar. Evet. Hepsi bu ve Mehmetçik de, siyasi otorite de, komutanlar da bu ilgiyi, alakayı üzerlerinde hissediyorlar. Yani o özellikle bölgedeki bu Afrin'i çevreleyen yerlerde, güvenlik kuvvetlerinin olduğu yerlerde halkın, her türden insanın, yakın coğrafyadan otobüslerle, efendim kimisinin ördüğü bir şeyle, kimisinin koyunuyla, kuzusuyla, yemeğiyle verdiği destek olağanüstü gerçekten.
Hatta şöyle bir şey de var. Tabii yine izliyoruz televizyonlardan, programlardan izlediğimizde. Mesela Nasırya'da halka şehit ailelerinin, bakın orada şehit vermiş çocuklarına, şehit ailelerinin oradaki halka yiyecek ve işte ellerinden ne geliyorsa gönderdiklerini, kıyafet duyduk.
Evet.
Yani şehit aileleri,
tabii,
bizim şehitlerimiz var, bana ne demeyip oraya her,
tabii,
türlü yardımı,
tabii, tabii, yani
gönderebiliyorlar.
Çünkü bizim insanımız odaki toprağa da, ahaliye de sahip çıkıyor. Yani neticede Türklerin milli bir karakter özelliği bu, ama aynı zamanda bizim tarihi, kültürel coğrafyamızın tabii bir parçası. Akraba, ahali söz konusu orada.
Zaten toprak bütünlüğünden yana olduğu için, Suriye'nin toprak bütünlüğünden,
tabii,
yana olduğu için Türkiye.
Tabii.
Buradaki amaç bu. Yani Suriye'yi Suriyelilere bırakmak, orada huzur içerisinde yaşamalarını sağlamak onlar.
Şimdi Afrin operasyonu bu çerçeve içerisinde özellikle son hafta itibariyle olağanüstü bir sürat kazandı. Daha önce de konuşmuştuk, zaman zaman konuşuyoruz gündemi teşkil ettiği için. İlk zamanlarda rakım yüksek, hakim tepeler söz konusu olduğu için buralarda ihtiyatla ve temizlemek suretiyle ilerlemeyi tercih etti silahlı kuvvetler. Ve bir de bir yerden girmek yerine birçok yerden girerek karşıda bir sıklet merkezi oluşmasını engelledi. Bu da netice itibariyle PKK-PYD'nin sıklet merkezini bozdu. Bocaladılar, ne yapacaklarını bilemediler, nerede direneceklerini bilemediler. Direnmek istediler, direnemediler, kaçtılar, kaçamadılar. Şimdi en direnebilecekleri yerlerde ve en direnebilecekleri unsurlarının direnemediği bir kaçış ve telaş içerisine girdiler. Şimdi hepsi bu ana toplanma yeri gibi Afrin'e doğru kaçtılar. Ama şunu da görüyorlar ki Afrin'de de direnemeyecekler. Çünkü orada yani özellikle o hakim tepelerde, kimi tahkim edilmiş yerlerde direnemeyen, morali bozulmuş aktörler Afrin'de de direnemeyeceklerini fark ediyorlar. Fark edenler zaten geçtiğimiz gün itibariyle üstelik onların lider kadrosunda yer alanların kaçmaya başladığını gördük. Hatta bazıları para vesaire almak suretiyle kaçmaya çalışmış. Yakalanan mesela kendilerince İçişleri Bakanı denilen kişi yakalanmış. Üzerinde para da var. Kendileri yakalıyorlar yani. Kendi şeyleri kaçıyor. Önde gelen isimleri. Çünkü artık hiyerarşi ve orada tutamayacaklarını, orayı muhafaza edemeyeceklerini de anlamış durumdalar. Bugün itibariyle de haberlerde vardı yine. Sivil çıkışlar başladı diye. O sivillerin yanı sıra muhtemelen fırsat bulan militanlar, aktörler de kaçmaya çalışacaktır. Çünkü karşıdaki muazzam gücü, azmi, iradeyi görüyorlar. Ve Türkiye'nin hani bu konudaki tecrübesi de ortada. O tecrübenin üzerine hem teknolojik imkanlar hem de organizasyon bir kapasite inşa edilmiş. Bu kapasite Afrin'deki bu grupların üzerinde daha gitmeden müthiş bir tazyik yaratmış durumda. Ve onların hani sadece orada değil, başka yerlerde de demoralize etmiş durumda. Bazı yerlerde Membiç gibi, bazı yerlerde falan artık işgal ettikleri yerlerdeki ahali de bu örgüte karşı reaksiyon gösteriyor. Çünkü örgütün çok kötü insan hakları sicili var. Sadece kaba kuvvetle ve saçma sapan bir ideolojiyle yani oraya hükmetmeye çalışıyor.
Yani zaten hocam adı üzerinde değil mi? Terör örgütü. Yani işte bu hep Türkiye'nin de dile getirdiği bir şey. Terörün tanımını yapmadıkları sürece dünyada, aynı tanımı ortaya koymadıkları sürece bu herhalde böyle sadece oralarda değil her yerde.
Maalesef
olacak.
Yani bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bu konuda çok ciddi bir ikiyüzlülük var. Bu artık hani Sağır Sultan'ın duyacağı, hani kör kadının göreceği hale gelmiş durumda. O yüzden de herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin ve başka bir takım devletlerin terör örgütlerini kullanarak ne yapmak istediğine ilişkin ciddi eleştiriler sergiliyorlar. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri üzerinde çok ciddi bir psikolojik baskı, yük oluşturuyor. Nitekim şimdi Münbiç'i Türkiye'nin istekleri doğrultusunda halletme kararı aldıkları, başka yerlerde de bu manada görüşmeye devam ettikleri söyleniyor. Hoş gerçi Türkiye artık bu tür sözlere değil, sahadaki uygulamaları görmek istiyor. Ve aynı zamanda bir de Türkiye yani o sözler verilsin verilmesin ne yapacağını Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlangıçtan itibaren kararlı bir şekilde ortaya koyduğu politik hatta ilerliyor. Ve dediğim gibi herkes şunu gördü. Yani onlar zannetti ki hani Türkiye bu ölçekte bir harekat yaptığında olağanüstü kayıplar verir. Bu içeride çok ciddi tartışmalar meydana getirir. O yüzden de bu operasyonu yürütemezler. Çok yıpranır, oyalanır. O yüzden de öbür aşamalara geçemez zannettiler. Bunun böyle olmadığını gördükçe sadece bu terör örgütü değil, onun arkasında durmaya çalışan bir takım istihbarat kuruluşları, devletler de orada duramayacaklarını görüyorlar. Yani sadece şimdi terör örgütü militanları, onun yöneticileri kaçmıyor. Onları destekleyen aktörlerin de kaçmaya, buharlaşmaya başladığı bir döneme giriyoruz. Hani zor oyunu bozar diye bizim bir atasözümüz var. Türkiye kullandığı bu zor marifetiyle kendisine yönelik oyunu bozdu. Biraz önce girişte de anlatmıştım. Bir takım şiddet örgütleri, bir takım partizan gruplar vesaire üzerinde veya bir takım hareketler işte bu FETÖ gibi esasında Türkiye'yi yönetilemez hale getirmek, Türkiye'yi uluslararası denklemden çıkarıp bir iç çatışmalar ülkesine dönüştürme projeleri iflas etti. Bu milletimizin olağanüstü fedakarlığı, 15 Temmuz'daki cesareti ve bütün bu hadiseyi net bir şekilde görüp değerlendiren basireti sayesinde oldu. Bu aynı zamanda işte bizim siyasetçilerimizin tecrübesi, azmiyle, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle, kurumların, herkesin bu mücadeleyi üstlenecek ve hani gün bugündür hissiyle bu mücadeleyi yürütmesi azmiyle gerçekleşti. Biraz önce söyledim. Büyük kayıplara rağmen, hani kadrolarda azalmasına, tasfiyelere rağmen savcılar, hakimler, polisler, jandarmalar, subaylar olağanüstü, yani diğer devlet aktörleri olağanüstü gayretlerle çalıştılar. Ve devlet mesela 15 Temmuz'dan sonra güç kaybetmedi. Tam aksine hem millet nezdinde güç kazandı hem de fiilen kapasitesini artıran problem çözen bir aktör haline geldi. Bu fevkalade önemli bir başarı. Türkiye güvenlik doktrinindeki değişikliği takiben kendini jeopolitik riskler karşısında güvenli bir limana dönüştürmüş durumda. Bunu yaptığı ölçüde de artık bölgede üzerinde oynanan bir aktör olmak niteliğini değiştirdi. Tam aksine bölge üzerinde oyun oynayan, orada rey sahibi olan, orada söz sahibi olan bir aktöre dönüştü. Bunun önümüzdeki günlerde giderek arttığını göreceğiz. Biraz önce söylediğim gibi, çünkü henüz kapasitesinin çok az bir kısmını kullanmış durumda. Elinde Türkiye'nin çok güçlü bir devlet kapasitesi var, silahlı kuvvetler kapasitesi var, güvenlik kuvvetleri kapasitesi var ve aynı zamanda çok büyük bir hani insan ve hani kaynak, lojistik havuzu var. Onların hepsi de bu güvenlik doktrinini destekliyor. Bu çok önemli. Bu beraberinde sahada çok önemli değişiklikleri getiriyor.
Evet. Peki önümüzdeki dönemde Türkiye ne yapacak bunun dışında?
Önümüzdeki dönem Türkiye'nin bu manada sahada, Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, sıcak bir yaz yaşayacağız dedi. Sahada netice alacağı operasyonları yürüteceğini göreceğiz. Şimdi bu operasyonlar yürürken biraz önce söylediğimiz organizasyon kabiliyeti, azim ve iradenin yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayine yatırımlarının neticelerini almaya başladığı günlerdeyiz. Sayın Milli Savunma Bakanı daha bugün açıklama yaptı. Nisan'a yetişecek savunma sanayi ürünleri var. Yani Nisan'a yetiştirilecek ve sahada kullanılacak.
Evet.
Türkiye'nin yaptığı bu hazırlıkların sahaya yansımaları söz konusu. Bu beraberinde aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışındaki diplomasi marifetiyle kazanacağı alanlar etrafında güvenlikle ilgili problemleri çok ciddi anlamda çözeceği bir döneme giriyoruz. Bu netice itibariyle Türkiye'de siyasi merkezin tahkim edileceği, Türkiye'yi bir takım hani alt kimlikler, kimlik krizleri veya işte şiddet kullanan aktörler marifetiyle sarsmak, dağıtmak, siyasi merkezini çökertmek istikametindeki bütün hamlelerin başarısızlığı anlamına geliyor. Şimdi Türkiye bunu siyasi merkezini tahkim ederek evinin içini düzelten ve dışarıya bakarak hem ekonomik hem diplomatik hem de askeri olarak dışarıdaki tehditleri bertaraf eden ve bir işbirliği alanı oluşturmaya çalışan bir mücadele dönemi içerisinde. Önümüzdeki dönemde bunların olumlu neticelerinin daha fazla alındığı bir safhaya gireceğiz. Özellikle bu Afrin'in düşmesiyle beraber bunun sahada hani domino taşı gibi çok önemli taşları yerinden oynatacağını göreceğiz.
Evet, bunlar aslında çok önemli gerçekten. Sayın Yılmaz, sonuç itibariyle Afrin Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin gücüyle çok net bir şekilde ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Yine belki bir kez daha siz söylerseniz iyi olur. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemli.
Tabii sadece Suriye'nin değil.
Orada İran.
Tabii İran toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli. Zaten hatırlarsanız Zelik Hanım, bu Afrin Harekatı'ndan önce Barzani'nin yanlış hesaplar ve tahrikler yüzünden içine girdiği yanlışı Türkiye engelledi. Hem Barzani ve o yönetim çerçevesinde yaşayan ahalinin acılar çekmesini Irak'ta, hem Irak merkezi hükümetiyle hem de bu Kuzey Irak'taki kesimlerin kendi içinde bir iç savaş yaşamasını engelledi Türkiye. Bu aynı zamanda İran toprak bütünlüğü hem de ahalinin hani selameti bakımından fevkalade önemliydi. Şimdi bunu Suriye'de gerçekleştiriyor. Ondan yine daha önce işte Katar'ı boğmaya çalışan ve Katar etrafında oluşacak bir iç çatışmayla Arap Körfez bölgesi başta olmak üzere Araplar arasında yaşanacak bir iç savaşı engelledi. Türkiye bu manada çok hani dikkate değer olumlu katkılar sunuyor bölgeye. Bölge ahalisi kamuoyu, bu ülkelerin kamuoyu Türkiye'nin yaptığının fevkalade farkında. Fakat bazı yönetimler Türkiye'nin yaptıklarından rahatsız. Çünkü onlar bu istikametteki gelişmelerin aksine bir takım emperyalist ülkelerle işbirliği yapmayı seçen bazı aktörlerden oluşuyor. Bu aktörlerin hareket alanı giderek daralıyor Dilek Hanım. Bu manada bu fevkalade önemli. Bilhassa Kudüs kararı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu gördük.
Evet.
Bu ülkeler İsrail ile Amerika ile işbirliği yapmış olmalarına rağmen Türkiye'nin yanında durmak zorunda kaldılar. Hem İstanbul'da işte İslam İşbirliği Teşkilatı'nda hem de Birleşmiş Milletler'de. Türkiye hani ne yaptığını bilen ve bunu kendi gücü, uluslararası hukuk ve diplomasi kuralları etrafında hayata geçiren, icap ettiğinde bunları gerçekleştirmek için güç kullanacak bir kabiliyeti, kapasitesi olan bir aktör olarak kendi problemlerini çözen, bu manada da hani yarınlarına insanların daha güvenle baktığı bir ülke pozisyonunda. Bu harekattan sonra ekonomideki istikrarın mesela tahkim edilmiş olması da bu bakımdan kayda değer.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ
ben
olunuz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Doktor Murat Yılmaz stüdyomuzda, konuğumuzda. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Dünden yarına Türkiye.